Balkanlara yolculuk. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'da saatler 16.10'u gösteriyor. Balkanlara yolculuğumuz başlıyor. Kadriye Şener hazırlıyor programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizim telefonlarımız. Bir de e-posta adresimiz var tabii. balkanlarayolculuk@trt.net.tr. WhatsApp'ta yok musunuz derseniz oraya da mesaj yollayabilirsiniz. 0090 505 756 0150 de telefon numaramız. Yazın, yanıtlayalım. Sevgili dinleyenlerimiz, Kosova'da kültür, sanat, spor, dayanışma, yardımlaşma alanında faaliyet gösteren pek çok Türk derneği var. Bu derneklerin çatı kuruluşu Kosova Türk Dernekleri Federasyonu'nu tanıtıyoruz. Evet, biz kimle konuşacağız? Kosova Türk Dernekleri Federasyonu'nun tam da başkanıyla konuşacağız. Tahir Luma bizimle birlikte. Tahir Bey, merhaba.
Merhabalar, merhabalar Yasemin Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok teşekkür ederiz.
Kosova'dan Türkiye'ye kucak dolu candan selamlar gönderiyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Biz de size bir o kadar sıcak bir selam yolluyoruz. Başkent Ankara'dan, memleketten.
Çok teşekkür ederiz.
Federasyonla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Ne zaman kuruldu ve hangi amaçla kuruldu?
Amacımız zaten her derneğin olduğu gibi Kosova'da ya da buradaki halkın içinde, Balkanlarda, Kosova Türk kültürünü, örf adetlerini koruma amacıyla, bir çeşit Türk benliğini koruma amacıyla tamamen 4 sene önce bu federasyon diyoruz da, ama Kosova yasalarına göre federasyon geçmiyor, birlik olarak geçiyor.
Birlik.
Yani federasyon sözü şey olmadı, anayasa uygulamasına göre kabul olunmadı, ama birlik, yani aynı. Aynı, sadece bir isim değişikliği var.
Hı hı. Hangi amaçla kuruldu birliğiniz?
Bu amaç Kosova'da yaşayan Türk halkının adetleri, kültürü, örf, gelenekleri, yani Türklükle ne bağlıysa her şeyi bir çeşit daha öne çıkartmak, daha işlevsel yapmak, diğer dernekleri bir araya getirmek. Hı hı. Yani bu sıkıntıları bir arada adım atarak topyekun aşmak, çünkü sıkıntılarımız belli. Zaten dünyada Türklerin nerede sıkıntısı yok ki.
Doğru söylüyorsunuz. Peki bu birliğe üye olan dernekler hangileri ve onların çalışma alanlarından da biraz bahsedebilir misiniz bize Tahir Bey?
Evet tabii ki. Biz aslında bu derneği ben zamanında Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği başındayken, başkanıyken, orada bir giriş vardı. 30 fazla, yani 40'a yakın dernekle istişarelerde buluştuk. Kuruldu, kurulacak derken bazı engeller ortaya çıktı ve onu askıya aldık. Yani dondurduk gibi.
Evet.
Ama kısmetmiş, 4 sene önce bizim sayın milletvekillerimiz, Kosova'da milletvekillerimiz Müfer Hanım, bizim Damka Şuan, bizim bakanımız Enis Kervan, o da çok değerli bir arkadaşımız, milletvekili şu an kendisi. Yani ön ayak olarak, tabii ki sadece kültüre bu iş olmuyor. Politik kanadı da yanında olmasa bazı şeyler yolunda gitmiyor. Sağ olsun saydığım arkadaşlar destek oldu, ön ayak oldu ve bu birlik kuruldu. Bu birliğin içinde hani Türklükle alakalı aklınıza ne gelirse hepsi var. Yazım var, ressam var, müzik, halk dansları dernekleri, sağlık derneği, tiyatro derneği, hani koroyla ulaşan dernekler, çok değerli kadınlar kültür yardımlaşma derneklerimiz var. Hani Kosova'daki Türklerin dışında diğer uluslarında bütün başına gelenleri arşivleme derneğimiz var. Anlayabildiğiniz gibi her çeşit daldan birliğimizde faaliyet gösteren derneklerimiz var.
Evet. Peki Kosova'da günümüzde varlığını sürdüren Türk kültürünü biraz bize anlatabilir misiniz? Yani dediniz ya Türklerin olduğu hangi yerde sorunla karşılaşılmıyor ki dediniz. Siz bu kültürü yaşatmak için neler yapıyorsunuz? Ya da yaşadığınız sorunlar ya da bulunduğunuz yerdeki Türk kültürünün varlığı şöyle o coğrafya üzerinde ne kadar fark edilebilir durumda?
Şimdi ben kabaca sorunuzu, çünkü bağlantıda galiba bir şey var. Nasılsa biraz uzağız Ankara Aktörü'den.
Duyabildiniz
anladım.
Mi? Ben bir kez daha sorabilirim. Tahir Bey, duyabildiniz mi
diyor,
beni?
Duyabildim de ama konuyu anlattım da. Kosova'da Türk kültürünü biliyorsunuz, biraz korumak hem kolay hem zor. Hı hı. Kolay dediğimde bizim yaşadığımız bu mükemmel kültürü, dünyaya örnek verebileceğimiz bu kültürü biz dedelerimizden, babalarımızdan miras aldık. Yani biz icat etmedik. Osmanlı'dan babalarımıza, dedelerimize kalan bir kültürü biz sadece meşaleşini aldık ve devam ediyoruz. Hani o konuda bir kolaylığımız var. Yani aldık, icat etmedik.
Anladım.
Bunu da abilerimizden, Türkiye'de de tanınmış bizim dediğimiz abimiz Agim Fişar, Türkiye'de Agim Gürses diye geçiyor. Haluş Nur, Basim Çabrat, Ethem Baymak, Reşit İsmet. Ondan sonra çok değerli folklorcularımız Şenol Kuşdendil, Leo Karaybo, Reyhan, Ergin, Ali, bunlar hepsi Türk kültürüne şey veren, yani hizmetini veren. Hı-hı. Ancak tüm dünyaya iletilen kültür, benim de 23 Nisan TRT'nin düzenlemiş olduğu festivallere 10-15 defa katıldığından dolayı, hı hı, dünyanın kültürünü bir araya gördüğüm için, kültürde, yani kültür anlamını yanlış anlayan, yanlış ifade eden cümleler kullanılıyor. Sanki dünyada kültür sadece halk dansları ve müzikle sergilenir. Hani benim için, hı hı, o biraz daha geniş.
Tabii ki.
Kaldı ki bizim Türk Osmanlı kültürümüz, hele hele Türkiye dışında yaşadığımız Türklerin kültürü biraz daha geniş ve daha hassas ve dünyaya örnek olacak. Kültürümüz sadece folklordan, ya dediğimiz folklor halk danslarını kastediyorum, müzikten, bilmem oradan buradan ibaret değil. Bizim kültürümüz çocukken sabah kalktığımızda, sofraya oturduğumuzda, sofradan kalktığımızda, bizden büyüklerin merhaba dediğimizde, sofrada oturduğumuzda suyu içen ilk küçük olur, yemeği yiyen büyük olur, başlar yani.
Ne güzel, evet, tabii.
Sofradan
öyle.
Önce el yıkanır, yemek yedikten sonra yine el yıkanır. Hani böyle ince ayarlar bizim kültürümüzün mükemmelliğini ifade ediyor. Hı hı. Yoksa halk dansları ekibinde çok iyi bir performans yaşattık. Çok iyi bir koreografi oldu. Bu türkü çok güzelmiş. Onlar bizim için çok değerli. Çok değeri olan bir noktalarımız. Ancak bu ince ayarları, bunları da çözmemiz lazım. Ve dünyaya bunu da sergilememiz lazım.
Tabii. Yani,
bizim kültürümüz bunlar.
Tabii çok doğru söylüyorsunuz. Yani kültür sadece halk oyunları ya da bizim dinlediğimiz müzik değil. Bildiğimiz tüm her şey, bizimle birlikte gelen her şey, adabımız, geleneğimiz, göreneğimiz hepsi bizim kültürümüzü oluşturuyor. Doğru, çok doğru.
Evet. Onun dışında, hı hı, bizim hassasiyetimiz de burada yeni yetişen çocuklar. Yeni yetişen nesiller. Kaldı ki bu teknoloji zamanında, hı hı, bu sosyal medya zamanında bizim çocuklar bizim kültürümüze yönlendirilmezse o çocukları kayıba sokmuş oluruz. Hı hı. Ve bunların da suçlusu biziz.
Evet.
Her çocuğun elinde telefon var. Hı hı. Her çocuğun elinde sınırsız dünyaya ulaşım imkanı var. Eğer bunları biz doğru bir yöne yönlendirmezsek, hı hı, çocukların günahına girmiş oluruz. Yarın çocuklar kendi benliğini bilemez.
Evet, Tahir Bey, son olarak şunu da sormak istiyorum. Acaba diyorum ki Kosova'daki Türk derneklerinin Türk kültürünü, sanatını, işte siz kültürü çok güzel tanımladınız. Yaşatmaya dair faaliyetleri, hedefleri nelerdir?
Duyamadım bu son şeyi. Neyi?
Türk kültürünü yaşatmaya dair hedefleriniz nelerdir?
Hedeflerimiz.
Evet.
Evet. Hedeflerimiz işte dediğim gibi biz dedelerimizden almış olduğumuz mirası kullarımıza iletmektir.
Evet.
Çünkü bizim kültürümüzde düzeltilebilecek bir nokta ben göremiyorum. Çünkü dediğim gibi bizim kültürümüz dünya örneği olabilecek bir kültürdür.
Mutlaka.
Sadece biz bu kültürümüzü ileriye taşımamız lazım. İleriye sağlıklı bir şekilde devam ettirmedir. Ancak önceden de sorduğumuz imkanları galiba durumu.
Evet.
İmkanlar çok kısıtlı. Hiç gibi bir şey.
Peki, çok teşekkür ederiz Tahir Bey. Tahir Luma, sevgili dinleyenlerimiz, Kosova Türk Dernekleri Birliği Başkanı'ydı ve bizimle Kosova'daki hem bu dernekten bahsetti, hem de Türk kültürünün nitelikleri ve nasıl devam ettirilmesi gerektiği ile ilgili temennilerini iletti. Bir Prizren türküsüyle devam ediyoruz biz programımıza. Kosova'nın sevilen bir sanatçısı seslendirecek, Agim Gürses, Kosova'da bilinen adıyla Agim Fischer. Kendisi hem ses sanatçısı hem de pek çok Rumeli türküsüne kaynaklık yapmış, derlenmesini sağlanmış ve hepimizin bildiği Bir Evler Yaptırdım, Ramizem, Sazdan Samandan diye başlayan türkü de onlardan biri. Kaynak kişi Agim Gürses, derleyen ve notaya alansa Mehmet Özbek, sevgili dinleyenlerimiz, dinliyoruz.
Bir evler yaptırdım be Ramizem, sazdan samandan, aman aman sazdan samandan. İçine cırılmez be Ramizem, tozdan dumandan, aman aman tozdan dumandan. İçine cırılmez be Ramizem, tozdan dumandan, aman aman tozdan dumandan. Bir evler yaptırdım be Ramizem, kalaya karşı, aman aman kalaya karşı. Nasıl çıkacaksın be Ramizem, babana karşı, aman aman babana karşı. Nasıl çıkacaksın be Ramizem, babana karşı, aman aman babana karşı.
Sevgili dinleyenlerimiz, Bulgaristan'daki Türkler 1984-1989 yılları arasında asimilasyon uygulamasına maruz kaldı. Dönemin yönetimi Türk azınlığa yönelik insanlık dışı baskılarda bulundu. Türkçe isimler değiştirildi, insanların dini inançlarını yaşamaları engellendi, toprakları ellerinden alındı, Türk okulları kapatıldı. Bu asimilasyon sürecine direnen Türk cezaevlerine, toplama kampına veya sürgüne gönderildiler. Daha önceki yıllarda da benzer uygulamalar sonucunda Türkiye'ye kitlesel göçler yaşanmıştı, ancak 1989 yılındaki en büyük göç dalgasıydı. Dönemin Bulgaristan yönetimi bütün bu uygulamaları ülkedeki Türklerin kökeninin Bulgar olduğunu iddia ederek başlatmıştı. Yeniden doğuş süreci, soya dönüş süreci adı altında başlayan baskı sürecini desteklemek amacıyla sahte tarih yazımı, sahte belgeler, sahte eserler üretildi. Bugünkü programda Bulgaristan'da edebiyat, sanat ve tarih eserlerinin Türk azınlık politikasına etkisinden söz edeceğiz. Bir dönem yayınlanan eserlerin büyük bir kısmı Osmanlı döneminde Bulgarların zorla Türkleştirilmesi etrafında kurgulanmıştı. Dolayısıyla bu eserler asimilasyon politikasına hizmet etme amacıyla üretilmişti. Ve sevgili dinleyenlerimiz, biz bugün bu sohbetimizi Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Kayapınar'la yapıyoruz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, sağ olun.
Evet, böylesi aslında tatsız bir süreç yaşandı, ama elbette bunun farklı meyveleri de vardı. Kimisi acı, kimisi tatlı, ama meyveler var. Gerek tarihte sahte tarih yazımı dedik, gerek ortaya çıkan filmler, sanata yansıması, Osmanlı-Rus Savaşı, her şeyden önce hocam Ayastefonas ve Berlin Anlaşması'ndan sonra Bulgaristan'daki dengelerin nasıl değiştiğini biz bir öğrenelim. Türklerin siyasi azınlık konumuna düşmesi ve Bulgaristan'ın da Türklere bakışından biraz bahsedelim.
Elbette, yani öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Genel Balkanlar için söyleyecek olursak, Osmanlı eşittir Türk Balkanlar için. Yani dolayısıyla Osmanlı, yani bu olumlu anlamda da olumsuz anlamda da. Yani olumlu anlamda mesela Bosnalılar örneğinde onlar için Müslüman ve Türk olmak eşittir Osmanlı. Genel olarak da Türk Müslüman azınlığı böyle bakmaktadır, ama Bulgaristan bunu olumsuz anlamda transfer ediyor ve Osmanlı eşittir Türktür ve dolayısıyla özellikle Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra ülkesinde artık azınlık konumuna gelen Türkleri bir Osmanlı mirası olarak gördü. Daha önce dolayısıyla bunu neden söyledim? Osmanlı ve Türk eşittir dememin sebebi şundan dolayı: Osmanlı idaresi dolayısıyla Türk idaresiydi ve Türkler yönetimdeydi. Onlar idare ediyordu ve Bulgaristan'da Bulgarlara yapılan bütün zulümler aslında Türkler tarafından yapılmış oldu. 93 Harbi'nden sonra kurulan Bulgar Ulusal Devleti ile de dolayısıyla Bulgarlar yönetime gelmiş oldu ve ülkeleri içerisinde kalan Türkler de azınlık konumuna geçmiş oldular. Yani idareden el çektirilmiş oldu bunları büyük ölçüde ve azınlık konumuna geldiler. Bu Türkler için aslında olumsuz dönemlerin başlangıcı olarak nitelendirebiliriz bu tarihi. Çünkü bundan sonraki süreçte artık Bulgaristan Türk azınlığını yakından izleyecek ve özellikle demografik açıdan ülkenin nüfusunun %10'unun geçmemesi gerekiyor bu Türk azınlığının. Eğer geçerse ya Türkiye'ye gönderilecek ya da asimile etmek üzere yeni tedbirler alınacak, teoriler üretilecek. Bu bakımdan baktığımız zaman dolayısıyla tabii Türklere karşı üretilen özellikle edebi eserlere baktığımız zaman, yani tarih yazımına sonradan değineceğiz ama şöyle yani iki süreç görüyoruz. Bir 18. yüzyıl öncesi dönemde bir Bulgar edebiyatından söz edebiliriz veya kronik yazımından söz edebiliriz. Bir de 18. yüzyıl sonrası yazımından, tarih veya edebiyat yazımından söz edebiliriz.
Hocam, kronik yazımı dediniz, ne demek?
Kronik aslında bu şey diyelim, yani bizde vekayname olarak geçiyor. Yani olayların kaydedildiği bir nevi tarih kitapları o dönem için söyleyecek olursa.
O zaman kronoloji kelimesi de...
Zamanla ilgili. Tabii zaman zaman içerisinde zaman belirtilerek kaydedildiği için bu olaylar, ondan dolayı kronik yazımı. Elbette aynı kökten geliyor. Ve 18. yüzyıl öncesinde edebiyatta sadece Hristiyan ve Müslüman kavramı var. Dolayısıyla Türkler de düşman olarak görülmüyor Bulgar edebiyatında. Fakat 18. yüzyıla gelindiğinde artık bu tavır değişiyor ve Türkler düşman olarak gösterilmeye başlıyor ve kesinlikle Türklerle dostluk kurulmaması gerekiyor. Herhangi bir iş alışverişi de yapılmaması gerekiyor şeklinde bir edebiyat üretilmeye başlanıyor. Hatta onlara karşı mücadele edilmesi, özellikle 19. yüzyılda artık Türklere karşı mücadele edilmesi gerektiği edebi eserlerde vurgulanmaya başlıyor.
Hocam, edebi eserlerde böyle ama hani yaşam içerisinde Türk kızıyla bir Bulgar erkeğinin evliliği nasıl karşılanıyor?
Tabii o toplumun içini, yani muhafazakar bir toplumdan söz ediyoruz. Karışık evlilikler hatta yani 89'lu yıllara, 1989'a kadar çok hoş karşılanmıyor. Öyleydi. Günümüzde biraz daha farklı yaklaşımlar olabiliyor ama o dönemde karşılanmıyordu.
Anladım.
Şundan dolayı, yani bir Türk kızının Bulgar erkeğiyle evlenmesi demek Türk kızının Hristiyan olması gerekiyor demektir. Diğer taraftan evet, yok muydu karışık evlilikler? Vardı ama büyük ölçüde, yani Türk azınlığı açısından kaybedilmiş bir bireyden söz ediyoruz.
Yani herkes kendi dinini yaşayarak yaşayamaz mıydı?
Yaşayabilir ama büyük ölçüde yani teslim olunmuş gibi gözüküyor.
Anladım.
Yani öyle algılanıyordu.
Hı-hı.
Diğer taraftan bir Hristiyan kızın Türk'le evlenmesi de mümkündü ama çoğunlukla zaten İslam geleneği çerçevesinde onun da İslamlaşması bekleniyordu. Ondan dolayı bu karışık evlilikler biraz oran olarak da aslında diğer belki Balkan ülkelerine baktığımızda
daha
az,
belki,
az olduğunu düşünüyorum. Yani Bulgaristan açısından söylememiz gerekirse.
Evet,
bu
sizi.
Şeye tekrar gelmek istiyorum. Yani
edebiyat.
19. yüzyıldaki edebiyat dolayısıyla düşman olarak Türkleri görmeye başlıyor.
Evet.
Bu tekamül edecek tabii 93 harbinden sonra ve özellikle 20. yüzyılda asimilasyon politikasına meşru zemin oluşturmak bakımından hem tarih yazımı, hem edebiyat, hem de diğer sanatsal eserler kuvvetlendirilecektir. Yani burada kasıt edebiyattan roman, şiir gibi eserleri kastediyoruz. Tarih yazımı zaten belli, yani bazı olayların değerlendirilmesi ve sözümünü belgelere dayandırılarak bunun yapılması. Sanatta filmlerin üretilmesi, resim, heykel gibi yapıların üretilmesi ve bir anlamda bütün bu sosyal bilimlerin parçaları sayılabilecek dalların aslında hedefi şudur. Bir Osmanlı mirasına mesafe koymak Bulgaristan açısından, Bulgar bilincini oluşturmak. Üçüncüsü de Türklerin asimilasyonuna yönelik meşru bir zemin oluşturmak. Yani dolayısıyla şöyledir, yani düşünce bu, özellikle eserlere baktığımız zaman hepsinde Bulgarlar, özellikle Müslüman olarak karşımıza çıkan kimseler Bulgaristan'da, Bulgarca konuşan olsun, Türkçe konuşan olsun, aslında bunlar bir tarihte Bulgardı ve Türkler bunları zorla İslam'a geçirdiler ve İslamlaştırdılar dolayısıyla. Bu sayede bunlar hem İslamlaştı hem de Türkleşti. Dolayısıyla biz bunları yeniden Bulgarlaştırmamız gerekiyor şeklinde bir girişimleri oldu. Yani bu 1984 ve 85 sürecinde yaşananlar aslında bunları bunu hedefleyen durumları ortaya koydu. Evet, şimdi şunu söyleyeyim. Tarih kitaplarından başlayacak olsak, ders kitaplarından, yani her çocuk 5. sınıftan itibaren o tarihte, yani 11-12 yaşlarından itibaren
Türk
tarih öğrenmeye başlıyor ve dolayısıyla elbette Türk düşmandır. Osmanlı dönemi aslında Bulgarlara bir esaret dönemi yaşatmıştır. 5 asırlık bir boyunduruk dönemi, esaret dönemi söz konusudur. Şeklinde öğretilir ders kitaplarında.
Evet.
Çok vurgu yapılır, sevilen konudur yani İslamlaşma konusu. Bir de Yeniçerilik, Yeniçeri olayları. Devşirme usulüyle belli sürelerle Hristiyan çocuklar Osmanlı ordusu için savaşmak üzere, asker olarak yetiştirilmek üzere toplanırlar. Ama bunların sayısı özellikle yani Osmanlı Devleti'nin kuvvetli olduğu ve Yeniçerilerin faal olduğu dönem, klasik dönem diye nitelendirdiğimiz 15-16. Yüzyılda bunların sayısı aslında 10.000'i geçmiyor yani sayı olarak. Ve sadece Bulgaristan'dan da alınmamışlardır. Yani diğer Yunanistan, Makedonya, Sırbistan bölgelerinden de alındığını biliyoruz. Dolayısıyla bu konu sadece Bulgaristan'ı ilgilendiren bir mesele değil ama tarih kitaplarına öyle yansır ki sadece neredeyse Bulgarlar Yeniçeri olmuş ve devşirilmiştir ve dolayısıyla Müslümanlaştırılmıştır. Şimdi ifade etmek gerekirse yani bu tarih yazımı evet özellikle 1970'li yıllarda komünist dönem sürecinde bir takım tarihçiler Peter Petrov gibi birkaç tane isim vardır. Bunlara sipariş veriliyor ve onlara
sahte yani, tarih yazımı başlıyor bu şekilde.
Evet çünkü aslında Peter Petrov Osmanlıca bilmiyor. İnce bilmek gerekiyor İslamlaşma ve Türkleşmeyi belgelerde bulabilmek için dolaylı yollardan yapılan çalışmalardan istifade ederek kendince kurgulamalar yapıyor. Bunun gibi çok fazla tarihçiyle karşı karşıya kalıyoruz. Elbette karşı duranlar da var ama bunların sesi cılız kalıyor. Yani daha az duyulan tarihçiler durumunda kalıyorlar. Edebiyat daha yaygın kullanılıyor. Şöyle 19. yüzyıldan itibaren mesela Dobrichin Tuluf diye bir yazar var, şairdir kendisi. Bulgar halkını isyana çağırır ve Türklerin kafasını ezmek üzere isyana çağırır. Hristo Botev diye bir şair var. Aslında kendisi Bulgarlar tarafından öldürülmüş ama Türkler tarafından öldürüldüğü anlatılır. Ve Hristo Botev'de yani Türklere mücadele ediyorum yani Türklere karşı mücadele ediyorum. Yani böyle bir kötü kaderim var gibi mealen anlatıyorum. Böyle bir şiir yazıyor ve daha şiiri. Bir de en hani İslamlaşma bakımından vurgulanması gereken bir eser Ivan Vazov'un Esaret Altında, Boyunduruk Altında adlı Potigotu Bulgarcası adlı eseridir. Bu neredeyse hani şey dediğiniz zaman yani Ivan Vazov dediğiniz zaman hemen size o 5 yıllık Osmanlı esaretini çağrıştırır.
Bu nasıl bir yapım? Edebiyat,
roman
mı bu?
Bu roman tarzı bir şey ve
hocam,
çok...
Bulgarca'da biliyor musunuz? Biliyorsunuz
evet,
değil mi?
Evet,
o kadar güzel çevirdiniz ki filanında böyle hem konuşurken.
Şeyleri, bu eserleri de yakından incelemişimdir. Dolayısıyla burada bütün bu eserlerde olumlu Türk imajı yoktur. Yani bir şekilde Türk'le karşılaşmak aslında olumsuzluk alameti gibi de algılanır. Baldır Çeşmesi diye bir şey de vardır. Yani nazım tarzında yazılmış bir eser. Buradaki hikaye Güzel Gergana vezirle karşılaşır. Vezir Türktür tabii. Yani Gergana'ya Müslüman ol, İstanbul'a gel der. Hani evlenelim anlamında. Fakat Gergana'nın sevdiği vardır Nikola ve bu mümkün değil der. Gergana cevabını verir. Onun adını bir çeşme yaptırmak ister vezir ve çeşmeyi de yaptırır ama bu arada inşaatı yapan işçiler onun gölgesini de çeşmeye derc etmiş olur ve bu da aslında Gergana'nın sonunu hazırlamış olur. Gergana hazin bir şekilde vefat eder ve Nikola da kendini kaybeder aşkı uğruna. Vezir İstanbul'a gitmiştir ama sadece hani vezirin olumsuz değil imaj olarak sözümü ama kem gözler bile yetiyor. Türk'ün kem gözü bile yetiyor bir Bulgar'ı yok etmek gibi bir anlam çıkıyor. Ve dolayısıyla sürekli bir kötü Osmanlı imajı, kötü Türk imajı, olumsuz Osmanlı, olumsuz Türk imajı ve elbette hani Bulgarlar kendiliğinden asla Müslüman olmamışlardır. Onun için zorla İslamlaştırıldıkları anlaşılıyor onların teorisinde. Ve bundan dolayı bu zorla İslamlaştırma konusunu da işlemek gerekiyor. Bu filmlere de konu olmuştur.
Ben yani de onu şeyde, filmlerde neler böyle
film, yani öncelikle dizi filmde kronolojik olarak gidecek olursak aslında 1971'de Kozyat Rok diye bir film gösterime girdi. Bu filmde Rodoplar'da, Güney Bulgaristan'da gelişiyor ve filmin baş kahramanının eşi Türkler tarafından tacize uğramış oluyor ve ölüyor bu olay sonrasında. Kızını bir erkek olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Bundan dolayı kendisi dağlardaki mağaralara çekiliyor. Fakat kızın yetiştiğinde erkek gibi yetiştiriyor ama kızı yetiştiğinde bir Müslüman çobana aşık oluyor. Hı-hı. Bu aşkı tasvip etmediği için kendisi de onu daha sonra çobanı öldürüyor. Yani aşk imkansız hale gelmiş oluyor. Hı-hı. Burada tabii yani bir Müslümandan yapılana karşı, eşine karşı yapılandan öcünü almış oluyor. İntikamını almış oluyor. Hı-hı. Bir diğer filmde 1964'te aslında romanı yazılıyor. Sipariş üzerine. Hı-hı. Bulgar komünist rejiminin sipariş ettiği bir roman. Anton Donchev tarafından kaleme alınıyor. Ayrılık zamanı ya da ayrılma zamanı diye de çevirenler var. Ve bu roman daha sonra 2 ay içerisinde yazılıyor roman. Enteresandır. Kalın bir kitaptan söz ediyoruz. Ve daha sonra bu film olarak çekildi. 1987 yılında Lyudmila Stoykova diye bir yönetmen tarafından. Ve burada da hikaye aslında gene bir 1668'e dayanan olayları anlatan bir kronik üzerinden Metodi Draginov diye bir papaz bu hikayeyi anlatmış ama bu uzmanların araştırmalarına göre 19. yüzyılda üretilmiş bir sahte eserden söz ediyoruz. Hı-hı. Ve bu esere göre Güney Bulgaristan'da yine çünkü Pamak Hı-hı. bölgesi orası bu Bulgarca konuşan ya da Slavca konuşan halkın yaşadığı bir yer. Burada dolayısıyla vergilerini Osmanlı'ya ödemedikleri için 17. yüzyılda bu bölgedeki Bulgarlar Hı-hı. zorla İslamlaştırılıyor. Hı-hı. Ve sonuç olarak bu roman bunu konu ediyor. Hatta bir Yeniçeri tarafından cezalandırılıyor Hı-hı. halk. Hı-hı. Ve sonuç olarak bu çok büyük etki yapıyor roman olarak ve daha sonra da film olarak uyarlanıyor. Ve dediğim gibi 1987'de film çekildi. Hı-hı. Sonra da 89'da gösterime girdi. Fakat sonraki süreçte gördüğümüz şu ki bir dönem kaldırdılar yayından sonra tekrar koydular. Hatta Nobel ödülü için de aday gösterildi bu film yani. Hmm. Tamamen İslamlaşmayı ve özellikle zorla İslamlaştırmayı vurgulayan bir filmdi ki bu Türklere karşı uygulanan asimilasyonu meşru göstermek üzere kurgulanan hem roman hem filmden söz ediyoruz. Şöyle enteresan bir olay da söyleyeyim. Filmin baş kahraman sanatçısı da Yosif Sırçacıyev daha sonra bu filmi neden çektiğine dair hayıflanmıştır ve ret etmiştir öyle oradaki mi? Rolünü. Hmm. Sebebi de şu, bir sahnede kendisi halkı İslamlaştırırken kurulan sofraya ayak basıyor ve ekmekleri çiğniyor. Onun ifadesine göre hiçbir dinde ekmek çiğnenmez. Yani bundan dolayı da bu filmin yani gerçekçi olamayacağını ve düşmanlık yarattığını ifade etmiş.
Peki sahte tarih yazımından söz ettik mi hocam?
Elbette bu Metodi Draginov olayı aslında Hı-hı. sahte tarih yani. Bazı kurgulanan şiirler de var. Yani halk, daha doğrusu halk Hı-hı. türküleri de var. Hı-hı. Bunlar ne zaman ortaya çıktığı bilinmiyor ama daha Hı-hı. çok 19. yüzyılda üretildiğini söyleyebiliriz. Veya var olan bir türkü da farklı bir şekilde uyarlanıyor ve hedef her zaman şeydir. Yani
Türk düşmanlığı.
Türk düşmanlığı. Hı-hı. Türklerin Bulgarları zorla İslamlaştırdı ve 5 asır boyunca da esaret yaşattı yönünde.
Ayşe Hocam, biz tüm bunlara cevaben diyemeyiz belki ama bizimki biraz daha belgesel niteliği taşıyordu herhalde. Bele neden? bahsedebilir misiniz? O filmi hatırlıyor musunuz? Oradaki gerçeklik sahtelikten tamamen uzak, kurgudan tamamen uzak ve birebir yaşananlar da değil mi?
Tabii. Yani Belen'in filmi ayrı bir şey. Yani orada tabii zaten günümüze kadar gelmiş. Daha doğrusu belki bazıları vefat etti, bazıları hala yaşayan kimseler.
Evet.
Belen'e de anlatılan hikayeler, evet. Ki bunun daha evveliyatı var, sadece hani 84-85 dönemiyle ya da 89 dönemiyle sınırlı değil. Komünist rejimine karşı görülen Bulgar veya Türk fark etmez, veya Çingene ya da Roman günümüzdeki adıyla fark etmez, kim karşı geliyor olarak algılandıysa Belen'e atılmıştır. Ve orada olabildiğince yani bazen ekmek bulmakta zorluk çekmişlerdir. Sağlık sorunlarını gidermekte kesinlikle zorluk çekmişlerdir. Kar ve yağmur içeriye yağıyor bulundukları mekanlarda vesaire ve zaman olarak da yani çok erken saatlerde çalışmaya başlayıp geç saatlere kadar çalıştırılıyorlar. Yani tamamen ölümüne terk edilmiş, hani ölüm adası
gerçek,
aslında.
Gerçek o, gerçek aslında hikaye, değil mi? Yani hani bir tarafta sahte tarih yazımından, aynen, kurgudan, sipariş üzerine yazılan romanlardan, şiirlerden bahsediyoruz. Bir tarafta da bir gerçeklik var. Çok teşekkür ederiz Ayşe Hocam.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyenlerimiz, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayşe Kayapınar'la bugün programımızda Bulgaristan'da edebiyat, sanat ve tarih eserlerinin Türk azınlık politikasına etkisinden söz ettik ve böylelikle programımızı burada nihayetlendiriyoruz. Tolga Kökten'le çalıştık teknik masada. Kadriye Şenel hazırladı programı. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Balkanlara yolculuk.